Ayrım 19.
Sayfa 174. Falih Rıfkı başında dolaşan belalının ilk işaretini Ramazan'da bir sabah köprüdeki Adalar iskelesinde almıştı. Büyükada'dan gazeteye işine geliyor, o ne? Harbiye nezaretinden tanıdık bir yüzbaşı ansızın önüne çıktı. Sıradan bir şey söylermişçesine dedi ki, İngilizler senin adını da hükümete verdiler. Tevkif edileceksin. Anadolu'ya kaçmanı düşündük. Kaçış eski İttihatçılardan Tolçalı Süleyman Bey delaletiyle Üsküdar üzerinden gerçekleştirilecekti. Hemen o cumartesi günü. Falih Rıfkı'nın nikahı sebebiyle onu sonraki cumartesiye ertelemesi hem Anadolu'ya geçişini çıkmaza sokuyor hem de İngilizler o arada kaçırılacakları tespit ve tevkif ettikleri için teşkilatın ondan kuşkulanmasına yol açıyor. Tutuklanması onu bir şaibeden kurtarmıştır. Nasıl Marmara mavisi bir sabah, telaşlı, pırıl pırıl bir kuş kalabalığı. Ortalığı cıvıltıya boğuyor, deniz dümdüz, üzerinde yol yol pervane izleri. O geceyi adada geçirmiş olan Yakup Kadri ile buluştular. Konuşa konuşa iskeleye iniyorlar. Mevzu, Ankara'yı adeta muhasara eden irtica isyanları. Damat Ferit Paşa'nın vakit kaybetmek istemediği kesin. Kuvayi Milliye ateşini yuvasında söndürmek istiyor. Polis karakolunun önünden geçtikleri sırada hasır iskemlelere oturmuş iki adam. Cali bir dikkat bir telaşla kalkıp ceketlerini giydiler, arkaları sıra gelmeye başladılar. Peki ne bu? Evham mı yoksa endişeyi mucup bir hal mi? İkinci şık doğruymuş. O iki şahıs İstanbul'a varınca onları köprüden Cağaloğlu'na kadar gölgeleri gibi izlediler. Akşamdaki yazıhanesinde daha sonra oturmuş, o günkü gazetelerin başlıklarını gözden geçiriyor. İçinde bir sıkıntı, haberler kötü. Peyami Sabah Handi ise zil takıp oynayacak. Anadolu'nun Kuvayi Milliye'den temizlenmesi muvaffakiyetle ilerliyor. Fakat asıl tafsilat Alemdar'dadır. Bolu, Gerede, Çerkeş, Beypazarı, Safranbolu çetenin şekavetinden temizlendi. Ardından bir de tehdit. Tedip harekatı Ankara'ya doğru devam ediyor. O sırada gazetenin hademesi odasına girdi. Hali bir tuhaf. Polis müdüriyetinden bir taharri sizi arıyor. Babali Camii'nin bitişiğindeki kırmızı ahşap binanın cümle kapısına bir atlı araba çoktan yanaşmıştı. Kaldırımda çöplenen güvercinleri ürküterek yaldızlı eflatun havalandırdı. Kapı akşam gazetesinin kapısı. Araba önünde duruyor, kuyruğunu sallayarak sineklerini kovalayan at iki kere aksırdı. Bir başka polis avucunda sakladığı sigarasını içiyor. İki yanında iki taharri. Falih Rıfkı Bey yüzü bembeyaz kapıdan çıktı, hemen arkasından kederli ve endişeli Necmettin Sadık Bey geliyordu. Akşamın sahibi. Taharriler Falih Bey'i arabaya bindirmek üzere yol verdiler. O dönüp metin bir tavırla Necmettin Bey ile vedalaştı. Her işte bir hayır vardır, neymiş göreceğiz. O arabaya binerken Necmettin Sadık Bey müteessir taharrilere sordu. Falih Bey'i nereye götürüyorsunuz? Cevap kısa ve kesindi. İçlerinden birisi arabacının yanına tünerken söyledi. Nereye olacak? Polis müdüriyetine. Araba hareket edecektir. Falih Rıfkı Bey dudaklarında uzak ve beyaz bir tebessüm arabayla uzaklaşırken bu defa patır patır o tarafa uçan güvercinler yanar döner yeşil yansımalarıyla meraklı kalabalığın üzerinden geçiyorlar. Yorgun ve uykusuz birkaç nefer besbelli terhis edilmiş vesait yokluğundan sılaya gidememişler. Babali Camii'nin cübbeli ve sarıklı imamı yanı başında ellerinde tesbih, torba sakallı, akbak birkaç ihtiyar, ünlem gibi uzun ve simsiyah bir simitçi, mahalle çocukları, bir de çarşaf üzerine omzunda pelerini, peçe yerine gözlerini örten seyrek bir tül, eflatuna çalan sarmaşık moru, Avrupa giyinmiş o dal gibi genç kız Fikriye. Necmettin Sadık Bey ile Hadem'e, daha sonra içeriden çıkmış iki kişi arabanın ardından mahzun baka kalmışlardı. O sırada bitişik binadaki İkdam gazetesinin kapısından Yakup Kadri Bey göründü. Heyecanlı, daha çok öfkeliydi. Necmettin Sadık Bey'e bir telaş yaklaşıp soracaktır. Hayrola, Necmettin Bey, Fali'yi mi arıyorlarmış? Necmettin Sadık Bey gözleriyle kaybolmak üzere olan arabayı işaret ederek, ''Ne araması Yakup Kadri?'' dedi. ''Onu alıp müdüriyete götürdüler.'' Saat alafranga ona 5 var. Ne serencam. Yunus Nadi Bey kedi yavrusunu taşır gibi gazetesini Handi ise harf harf satır satır Ankara'ya taşımaya ve orada neşretmeye karar verdikten sonra başka bir çareyi hal kalmadığını görüp Hüsnü Faik Bey de sık sık sansürün gazabına uğrayan gazetesi birliği Anadolu'ya götürmeye karar vermişti. Bunda Münif Sabri'nin öldürülmesi olumsuz, yeni meclisin Ankara'daki küşadı olumlu yönden etkili oluyor. Ahmet Ziya'yı tedirgin eden Münif'in ufuluyla değerli bir istihbarat kaynağının kuruması, onun vasıtasıyla birçoğu sansüre takılıp gün ışığına çıkamayan az mı havadis edilmişlerdi. Erkenden uyanmıştı. Sanki birisi adını çağırdı. Şafak Alacası'nda Sultanahmet minarelerinden insanın yüreğine koyu bir beyhudelik hissi çöktüren sabah ezanı dalgalanıyor. Halbuki ne kadar geç yatmışlardı. Parezyan'dan Cağaloğlu'na eve geldiklerinde saat alafranga 3 filan. Tenha sokaklarda ürkütücü gölgeler halinde işgal devriyeleri nereden geldiği, nereye gittiği anlaşılamayan askeri kamyonlar. Zevcesi Doktor Melek ile yataklarını epeydir ayırdılar. Onun huzursuzluğu artık yok ama yapılacak iş oldu mu onu uyku tutmaz. Allah bilir böyle sabahın köründe uyanışı da kurtuluşa yazması icap eden makale yüzünden. Kafasında bir türlü yerine oturtamadı ki. Rusya'da patlayan Bolşevik ihtilali acaba sosyalizm babalarının öngördüğü dünya ihtilali midir? Eğer hakikat bu ise Avrupa sosyalist fırkalarının bağımsız Alman sosyal demokrat fırkasının gösterdiği teenni ve istinanın manayı aslisi nedir? Hakikat şu ki nefsimizi başka bir saate göre ayarlamıştık. Yani Brüksel saatine göre. O saat ihtilal göstermiyordu. Oysa Moskova'daki saat ihtilali çaldı. Beyazların bütün cephelerde münhezim olduğu kesbi katiyet etmiştir. Resul ne dedi? Kızıllar evvela Azerbaycan'a, bilahere Bakü'ye girdiler. Eski himmetçilerden Nerimanov. Pofurdayarak yorganı atmış yatağına oturmuştu. İçinden söyleniyor. Nedir bire? Bu huzursuzluğun sebebi meleğin her gün biraz daha gayri kabili tahammül bir kadın olması mıdır? Doktor Melek, Meleho Afram, Komodin'in sağındaki yatakta hafif ıslıklı uyku nefesi, mahiyeti meçhul süryanice mırıltılar ve yorganından adeta köpürerek taşmış zenci kıvırcığı simsiyah saçlar olarak katlanılması zor mevcudiyetini sürdürüyordu. Son marifeti Prens Alexi ile Ülfeh peydah eylemek. Prens Alexi, namı diğer Prens Dimitri Bragin. Petrograd pastanesindeki camları benek benek yağmur bir Beyoğlu akşamı ona rastlamışlardı. Münif Sabri henüz sağ, malum ciddiyeti ve maruf sükunetiyle demişti ki, Dimitri Alexievich Bragin, güya Romanov prensidir. İngilizlerle hali münasebette. Ders adetteki muhacir Rusları, beyaz orduların istirdat ettiği mahallere iade maksadına matuf bir cemiyet tesis eylemişti. Ayrıyeten General Denikin ve Amiral Kolçak ordularına gönüllü kaydıyla iştigal ediyordu ama zannımca erken davranmış. Ahmet Ziya'nın hafsalası bir türlü almıyordu. Bir yandan İstanbul'un sosyalist mehafilinde adeta Rosa Luxemburg edasıyla ahkam kes, öbür yandan Bolşeviklere karşı beyazlar için çalışan ni idüğü belirsiz bir Rus prensiyle aşinalık et. Amacı iddia ettiği veçiyle sahiden Rusça öğrenmekse, bu tavrının mantığa sığmadığı ayan beyan ortada. Hele Prens Alexi'nin şişli mondenlerine el altından eroin pazarladığı, bazı türedi hovardalara gecesi 200 liradan kontes kiraladığı hesaba katılırsa. Dün geceyi Şaşkın Beşir Usta, Doktor Melek ve o Parezyen'de geçirmişlerdi. Bu kaçıncı gece? Meleğin ısrarı bir tuhaf. İlle ünlü köçek Benli Payanot'u seyredecek. Oysa Ahmet Siyah, Saddettin Celal'in o sabah anlattıklarını düşünüyor. Mütareke İstanbul'unda iyi kötü bir sosyalizm ortamı varsa gidişat odur ki bundan iştirakçı Hilmi Bey yararlanacak. Adeta yek diğerinin içinden çıkan amele grevleri itibarını göklere çıkardı. Anlaşılıyor ki yalnız işçiler değil, gözü korkan şirketi Hayriye'nin, tramvay kumpanyasının ve Haliç İdaresi'nin âli memurları da. Üstelik teberruda bulunarak fırkaya kaydoluyorlar. O kadar ki sağlanan bu imkanlarla fırka merkezi umumisi için divan yolundaki o konak, reis bey için de armalı bir otomobil satın alınabiliyor. Şaşkın Beşir Usta mutat sakarlığıyla sağı solu devirerek diyordu ki, her şeyi kabul edebilirim. Lakin bu herifin Hürriyet ve İtilaf vasıtasıyla İngiliz yüksek komiserine müracaat ederek Osmanlı amelesine hamilik taslamasını asla. Prens Bragin egzoz gürültüsüyle bütün İstanbul'da nam yapmış, Bugatti arabasından henüz inmiş, henüz Parezyan salonuna girmişti ki Doktor Melek adeta şehevi bir sevki tabiyle bahar gelmesine rağmen o garip kürk paltosuyla dolaşan prensi karşılamak üzere ayağa kalkmıştı. Onları hiçe sayarak adamın karşısında alafranga referans yapıyor, arkasından ayaküstü kısa bir musafaha sıskalığı marazi, avurtları dehşetli çökük, pis sakalı boynundan aşağıya bulaşık suyu gibi akan sipsiviri bir herif bu prens, kibarlığı ve cömertliği kimseye vermez altın tabakasından derhal ucuz zıvanalı Rus sigarasını ikram etti. Mübalağalı bir nezaketle eğilerek meleğin sigarasını yaktı, çakmağın aydınlığında damar mavisi duman helezonlar kıvrım kıvrım. Meleğin üst dudağındaki bıyık gölgesi neredeyse tüy tüy gözüküyor. Hangi birine hiddet edeceksin? Karım olacak divanenin dengesizliğine mi? Ona uyup Parezyana'ya gittiğim için kendime mi? Yoksa Prens Bragin adındaki müşekkel hamakata mı? Allah kahretsin. Saat 10'a doğru banyoya geçmiş tıraş oluyor. Aynada Resil Hocayev'le Muleter Pastanesi'nde bir ay kadar önceki görüşmesini hatırlayacaktır. Yıllık Yahudi Fransızca konuşan bir masa matmazel, vanilya kokusu tüten kocaman bir turtayı iştahla paylaşıyorlardı. Menevişli duvar aynalarından yüzlerine erguvani bir aydınlık yansımış, içi sıra filizi yeşil, mimoza sarısı pırıltılar. Uzun saçları tuşlara sarkmış o hülyalı piyanist, ince uzun parmaklarını adeta damlata damlata galiba Gabriel Fauré'den unutulmuş bir rüyayı uyandırıyor. Ahmet Ziya piposunun dumanlarına dalmıştı. Nedense bir an kendini Berlin'de Unter der Linden'deki kahvede sandı. Ne günlerdi onlar. İhtiyatlı olmayı örtülü bir korkaklığa vardıran Resul Hocayev, Münif'in onlara yadigarı. Yine gelmedi. Hep öyle yapmaz mı? Tamamiyle dişsiz izlenimi uyandıran sivri çenesini uzata uzata iddia ettiği nedir? Onu münhasıran İngilizler takip eylemiyormuş. Yıldız istihbaratı da ardına düşmüş. Hatta karakolcularla irtibatı sebebiyle Ankara'nın adamları da adeti üzere Molière'den çıkar çıkmaz Ahmet Ziya'yı köşede çevirdi. Samimiyeti laubali, üstü başı dökülüyor. Kafasına yağlı bir makinist kasketi geçirmişti. Gözünün birisi sarı ela, öbürü midye içi yeşil. Zaten o kör.
Ayrım sonu.